Ayrım 8. Sayfa 38. Saint-Simon sosyal psikoloji ve sosyal fizik terimlerini bulmuş ve Maestro ile Bonald'ı izleyerek toplumu organik bir bütün olarak tanımlamıştı. Gelişmenin pozitif aşamasına egemen olan şey, bilimin merkezi önemi ile özellikle toplumsal bütünün işleyişini düzenleyen yasalarla ilgili olarak sistematik toplumsal bilginin çoğalmasıydı. Şu halde Saint-Simon'un toplum modeli bütüncüldü. Ona göre sağlıklı bir toplum, çeşitli parçaların bütünle işlevsel bir uyum halinde var olduğu bir toplumdu. Toplumsal sağlık, üretimle ve üretken toplumsal sınıfların rolüyle yakından ilişkiliydi. Sanayi toplumu, önceki bütün toplumsal örgütlenme biçimlerine karşıt olarak merkezileşmiş bir iktidar yapısına değil, tam tersine sivil toplumun kurumlarına dayanmaktaydı. Saint-Simon, politik kurumların kaldırılmasına, yalnızca karar mekanizmasının gittikçe daha çok bilimle ve teknolojiyle birlikte anılan kurumlara geçmesi gerektiği için karşı çıkıyor değildi. Politika, iyi niyeti değil, ekonomik ve politik yapılar arasında mevcut olan bir dengeyi yansıtıyor. Saint-Simon ise sanayi toplumunu işbirliği ve konsensüs temelinde tarif etmekteydi. Eski sistemde güç, toplumsal birliği sağlayan aracı oluştururken, sanayi toplumu partnerler, tebadeyl ile birlikte emekçilerle en varlıklı mülk sahiplerini kapsayan ortaklaşa işbirliği biçimlerini yaratacaktı. Özgür üretimin ilkeleri ahlaki dayanışmayı getirir. Saint-Simon'da sanayi kurumlarının doğaları gereği hem işlevsel hem de kendiliğinden türeyen yapılar olduklarını ileri sürerek loncaların baskıyı simgelediği feodal toplumun otoriter yapısı ile sanayi toplumunun eşitsiz hiyerarşik niteliğini karşı karşıya koyuyordu. Toplum, malların üretimi etrafında örgütlenmiş muazzam bir atölye haline gelirken, otorite, bireyler üzerinde kurulan otoriteden, şeyler üzerinde kurulan otoriteye dönüşecekti. Görüldüğü üzere, Saint-Simon'un toplum teorisi, yükselen burjuvazinin bir teorisiydi ve sanayi döneminin sınıfları ile eski feodal sınıflar arasındaki sınıf mücadelesini vurguluyordu. Uygarlaşmış insanlığın bütün tarihi kaçınılmaz olarak toplumun bu iki büyük kesimi arasında bölünmektedir, diye yazıyordu. Fransız devrimi, kilisenin gücü ile feodal gücü tamamen yok etmemekle birlikte, toplumsal düzen olarak onların temel ilkelerine duyulan güveni azaltmıştı. Modern toplumu bir arada tutacak değerleri yalnızca teorik ve pratik, entelektüel ve kol emeğine dayalı, özetle her türlü yararlı çalışma biçimini kucaklayan sanayi ortaya çıkarabilirdi. Sanayi, dayanışmanın ve konsensüsün lehine olarak zora dayalı yönetimin sonuna işaret eden yeni bir çağın öncülüğünü yapmıştı. Doğrusu Saint-Simon'un idari tasarruf diye nitelendirdiği olgu, idari gücün en sonunda askeri güce baskın çıkacağı biçimde feodal askeri eylemin yerini almaya başlayacaktı. Nihayet askerler ve hukukçular yönetmeye en yetenekli olan kişilerden emir almalıdırlar. Çünkü aydınlanmış bir toplum idare edilmeye ihtiyaç duyar. Toplumsal gücün yol gösterici ilkelerini yönetme konusunda en yetenekli olanlar getirmelidir. Şimdi en önemli sanayiciler, en büyük yönetme yeteneğine sahip insanlar olduklarını kanıtlamış kişiler oldukları için kazandıkları önemi bu alandaki becerikliliklerine borçlu oldukları için toplumsal çıkarların yönünü de doğal olarak onlar belirlemelidir. Parantez Ionesco 1976, sayfa 188. Gel gelelim, 19. yüzyıla damgasını vuran hala aydınlanmanın eleştirel ruhuydu ve onunla organik bağı olan örgütsel nitelik bir türlü benimsenemiyordu. Sanayileşmenin kurumları, özellikle idari tasarruf ile daha geniş kapsamlı kültür arasında bir kopukluk vardı. Saint-Simon'un 1820'lerdeki yazıları, 18. yüzyılın ilerleme felsefecileri ile toplum teorisyenlerinin büyük ölçüde gözünden kaçmış olan can alıcı bir soruna işaret etmektedir. Geçmişte sivil toplum ile devlet, birbirine geleneksel kurumlar ile geleneksel değerlerin yapısından çıkan toplumsal düzenleme ile bağlıydı. Ancak devletin sivil toplumdan ayrılmasıyla birlikte toplumsal düzenleme problemi de bütün şiddetiyle ortaya konmuş oldu. Geleneksel otorite biçimleri ile onlarla birlikte anılan değerler, bireyin haklarının topluluğun haklarından daha üstün olduğuna inanan eleştirel felsefenin zaferi karşısında çökmüştü. Geleneksel otorite, politik biçimleri artık meşru kılamıyordu. Modern toplum içinde ahlaki bir boşluğun doğmasının nedeni buydu. Saint-Simon, siyasal iktisatçıların piyasanın farklı ve genellikle birbiriyle çatışan çıkarları toplumsal ve dolayısıyla ahlaki bir birlik şeklinde uyumlulaştırmaya hizmet ettiği doğrultusundaki görüşünü reddetmekteydi. Toplumsal birlik, salt ekonomik güçlerin özgürce hareketinden çıkmayacaktı. Saint-Simon'un son çalışması olan Yeni Hristiyanlık'ta, parantez 1825, felsefi bireyciliğin egoizmine zıt olan dünyevi bir din şeklinde tanımlandığı sanayi toplumu, çıkarları kitlelerin çıkarlarıyla aynı olan sanatçılar, bilimciler ve sanayinin önderlerinden oluşan bir ruhban sınıfı aracılığıyla etkili olan güçlü bir ahlaki merkezi gerekli kılıyordu. Öyleyse toplumsal düzenleme, entelektüellerin oluşturduğu seçkin bir zümre tarafından yukarıdan yönlendirilen bir süreçti. Saint-Simon'un sanayi toplumu hayali kooperatif işletmesini öngörmesine rağmen kendisi sanayi toplumunu fonksiyonel hiyerarşi, rasyonel disiplin ve seçime dayalı liderlik ilkeleri etrafında örgütlenmiş bir sistem olarak tarif etmekteydi. Bununla beraber Saint-Simon, merkezileşmiş otoritenin yeni bir biçimini savunuyor da değildi. Otorite, sivil topluma geri dönmüştü ve bireyler üzerinde değil, planlama, işbirliği ve üretim kurumlarında denetim kurmaya dayanıyordu. Sanayi toplumu, komünist bir ütopya değil, bilimciler ile sanayicilerden meydana gelen yeni bir yönetici sınıf üretmiş olan hiyerarşik bir yapıydı. Bilimciler, manevi alanla, sanayiciler ise dünyevi alanla birlikte anılıyordu. Hep birlikte de fiilen işleyen bir modern toplum açısından gerekli olan liderliği ve değerleri yaratacaklardı. Burada Saint-Simon'un düşüncesinin otoriter bir damarı olan demokrasiye ve temsili kurumlara güvensizlik, kitlelerin yani halkın kendi başlarına öz yönetime dayalı bir kültür yaratabilmelerine olan güvensizlik ortaya çıkmaktadır. Onun üretken sınıflar ile üretken olmayan yani aylak sınıflar arasında yaptığı ayrım, bilimsel temelli olmaktan ziyade polemik amaçlıdır. Saint-Simon, sosyolojik bir sınıf teorisi geliştirememişti. Onun temel ilgisi, her zaman için üretenlerle tüketenlerdi. Fabrika sahipleri, yatırımcılar ve bankerler üretkendi. Askerler, soylular, hukukçular ve rantlarıyla yaşayanlar ise aylaktı. Yalnızca yararlı şeyler üretenler toplumun değerli üyeleriydi ve bu nedenle politika, üretimin bilimi olarak devrimden sonraki Avrupa'nın yıkıntılarından doğan sınai, teknokratik ve demokratik olmayan yeni toplum şeklinde tanımlanıyordu. Comte ile pozitif bilim. Saint-Simon özgün bir sosyoloji geliştirmemişti. Bir zamanlar Saint-Simon adıyla ilk yapıtlarını yayınlayan, Saint-Simon'un sekreterliğini de yapmış olan Auguste Comte (parantez 1798-1857) ilk kapsamlı sosyoloji sistemini kurmuş ve onun kurduğu sistem Saint-Simon'un yapıtları ile onun bilime ve teknolojiye (parantez Turgot 1727-1781) ile Condorcet 1743-1794 gibi 18. yüzyılın tarih felsefecileri ile ilerleme savunucularında rastlanan unsurlar da bunlar. Duyduğu inançtan ayrıca Bonald ve Maestro'nun ölümsüz okulundan (parantez toplumu ortaçağ toplumu gibi farklı ve statik toplumsal zümrelerden oluşan organik, uyumlu bir bütün olarak kavruyorlardı. Güçlü biçimde etkilenmişti. Comte, Bonald ve Maestro'nun anti-atomistik teorilerini, rasyonalist ilerleme anlayışı ve insanın kusursuzluğu düşüncesiyle uzlaştırmaya çalışmıştı. Saint-Simon'un yapıtları gibi Comte'un çalışmaları da Fransız tarihinin kritik bir döneminde devrimden hemen sonra gelen eski rejimin çözülüp yeni bir sanayi rejiminin oluşma sürecinde olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştı. Comte'un sosyolojik pozitivizmi, Balzac'ın hala eski aristokratik değerlerin yaygın olduğu bir Fransız kültürü içinde sanayicilerin ve bankerlerin karşı konamaz yükselişini roman biçiminde anlatmasıyla aynı zamanda şekillenmişti. Comte, yaşamının hiçbir döneminde tam zamanlı bir akademik görevi yürütmemişti. Sosyoloji henüz kurumsallaşmış değildi. 1850'lerde Avrupa ailesiyle ilgili hacimli bir çalışmaya imza atan ve Durkheim'dan önceki en önde gelen Fransız sosyologu olan Frédéric Lepay, akademik bir mevkiyi üstlenmişti. Ama ancak madencilik profesörü olarak. Comte, Fransız entelektüel kültüründe akademik çevrelerde alaya alınan, periyodik delilik göbetleri geçiren, çağdaş bir bibliografyada merhum olarak yer almanın onur kırıklığını yaşayan, marjinal bir kişilik olarak kalmıştı. Comte'la yazışmış olan J.C. Mill, onun sosyolojinin gelişmesine yaptığı etkinin gerçek başarılarından daha büyük olduğunu, bir bilim olarak sosyoloji henüz yaratılmamışken Comte'un bunu olanaklı hale getirdiğini ileri sürecekti. Dolayısıyla Comte'un yorumcuları, onun güçlü muhafazakar ön yargılarına dikkat çektikleri ve gerek Maestro ile Bonald'ın gerekse namlı Gall'ın (parantez 1758-1828) Comte bu şahsı frenolojinin kurucusu olarak göstermiştir. Onun sosyolojisi üstündeki etkilerini küçümsedikleri halde sanayi toplumunun kökeni ve gelişmesini açıklamaya yönelik çabaları ile iş bölümünün zenginliği ve bireyciliğin gelişmesini arttıran toplumsal etkilerini analizi ve toplumsal olguların incelenmesinde pozitif ampirik yöntemlerin lehine olarak metafiziği reddetmesi, Comte'un sosyoloji tarihi içindeki yerini kesin bir biçimde sağlamlaştırmıştır. Dipnot, frenoloji. Kafatasının biçimine bakarak, insanın karakterini ve zihinsel yeteneklerini inceleyen bilim. Çevirinin notu. Oysa bu öğeler, 18. yüzyılın Ferguson, Miller ve Montesquieu gibi yazarlarınca zaten geniş biçimde tartışılmıştı. Özellikle İskoçlar, sanayi toplumunun, toplumsal sınıfın, toplumsal çatışmanın, iş bölümünün ve toplumsal değişim mekanizmasının ortaya çıkışına ilişkin ayrıntılı bir ampirik açıklama getirmişlerdi. Comte, Lord Kames gibi önemsiz yazarların yanı sıra Adam Smith ile Ferguson'un çalışmalarını da bildiği için onun yaklaşımının hangi açılardan farklılaştığını kavramak ve sosyolojik pozitivizminin bu ön sosyolojide hangi ölçüde özümsenip geliştirildiğini değerlendirmek açıkça büyük önem taşımaktadır. Comte'un aydınlanmaya karşı tavrı kuşkusuz olumsuzdu. Comte, ilerleme teorisini özellikle de Condorcet'in toplumsal evrimin özel doğa yasalarının işlemesiyle geliştiği nosyonunu kabul etmesine rağmen olumsuz saldırılarını hor gördüğü geleneksel otorite ve ahlaki değerlere, dinsel kurumlara ve aileye yönelterek 18. yüzyıl felsefi rasyonalizminin eleştirel pozitivizmini reddetmekteydi. Özel olarak da aydınlanmanın sanayi öncesi toplumun, parantez, bilhassa orta çağın, uygarlığın karanlık çağını oluşturduğu doğrultusundaki görüşünü reddediyordu. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Turgo, T-U-R-G-O-T, Condorcet, C-O-N-D-O-R-C-E-T, Balzac, B-A-L-Z-A-C, Frédéric Lepey, F-R-E-D-E-R-I-C, L-E-P-A-Y, Gal, G-A-L-L, Lord Kames, L-O-R-D, K-A-M-E-S,